23. ayrım.
13. bölüm. 20 Şubat Perşembe, 7 Mart Cuma. Şubat ayının son haftasında Lisbeth Salander kendi vekaletini üstlenerek 1950 doğumlu Nils Erik Bujurman'a karşı özel davasını ele aldı. Her gün yaklaşık 16 saat çalışarak o güne kadar yapılmış en kapsamlı kişi araştırmasını yaptı. Ulaşabildiği bütün arşivleri ve incelemeye açık belgeleri gözden geçirdi. Bujurman'ın en yakın akraba ve arkadaşlarını araştırdı. Ekonomik durumuna baktı, üstlendiği bütün görevlerin ve en ince detaylarına kadar kariyerinin bir haritasını çıkarttı. Sonuç tam bir hayal kırıklığıydı. Baroya kayıtlı bir avukattı. Ticaret hukuku hakkında uzun ve fevkalade sıkıcı bir kitap yazmıştı. Lekesiz bir ünü vardı. Hakkında hiç şikayet yoktu. Bir seferinde 10 yıl kadar önce bir apartman dairesinin satışında vergi kaçırdığı iddiasıyla baroya şikayet edilmiş ama suçsuz bulunarak siciline hiçbir şey eklenmemişti. Ekonomik durumu iyiydi, varlıklı bir adamdı, sahip olduğu malların değeri en az 10 milyon krondu. Vergilerini düzenli ödüyordu. Greenpeace ve Af Örgütü'ne üyeydi. Kalp ve Ciğer Vakfı'na para yardımında bulunuyordu. Basında nadiren boy gösteriyordu ama birkaç kez 3. dünyadaki mahkumların içinde bulunduğu durumu protesto eden makaleler yazmıştı. Oden Plan yakınlarında Upplandsgatan'da 5 odalı bir dairesi vardı ve bağlı olduğu ev kurumunun sekreteriydi. Boşanmıştı ve hiç çocuğu yoktu. Lisbeth araştırmasını Bujurman'ın ayrıldığı eşinin üzerinde yoğunlaştırdı. Adı Elena'ydı. Polonya'da doğmuş ama bütün hayatı İsveç'te geçmişti. Rehabilitasyon merkezinde çalışıyordu. Ne mutlu ki Bujurman'dan ayrılıp başka bir avukatla evlenmişti. Buradan da çıkartılacak bir şey yoktu. 14 yıl evli kaldıktan sonra kavgasız gürültüsüz boşanmışlardı. Avukat Bujurman, adaletle sorun yaşayan bir sürü gencin düzenli olarak gözetimini üstlenmişti. Lisbeth Salander'in velayetini üstlenmeden önce 4 gence daha vasilik yapmıştı. Söz konusu gençlerin yaşları küçüktü ve reşit olduklarında basit bir mahkeme kararıyla Bujurman'ın görevi sona ermişti. Ama bu gençler daha sonra avukat olarak Bujurman'ı seçmişlerdi, yani aralarında bir sorun yaşanmadığı ortadaydı. Eğer Bujurman korumasına verilen insanlardan faydalandıysa bile yüzeye vurmuş bir şey yoktu. Lisbeth ne kadar derine inerse insin buna dair bir işaret bulamadı. Bu 4 kişi kendilerine kız ya da erkek arkadaşlar bulmuş, işe girmiş, ev tutmuş ve kredi kartları edinmiş, kısacası düzenli bir hayat kurmuşlardı. Lisbeth bu 4 kişiyi tek tek arayarak kendini sosyal hizmet uzmanı olarak tanıttı. Daha önce bir vasinin korumasına verilen çocukların diğer çocuklardan farklı olarak hayatlarını nasıl düzenlediklerine dair bir araştırma yapıyordu. Tabii bu araştırmaya katılanların isimleri kesinlikle gizli kalacaktı. Telefonda anket yaptığı bu kişilere 10 soru sordu. Soruların çoğu vasilik kurumunun nasıl çalıştığına dair fikirlerini almak üzere formüle edilmişti. Lisbeth bu sorularla hiç değilse birkaçından Bujurman'a karşı bir şeyler alabileceğini umuyordu ama hiçbirinin onun hakkında söyleyeceği kötü bir şey yoktu. Lisbeth Salander, Bujurman hakkında araştırmasını bitirdikten sonra topladığı bütün dokümanları naylon bir torbaya doldurdu ve holde duran gazete dolu diğer 20 torbanın yanına koydu. Göründüğü kadarıyla avukat Bujurman lekesizdi. Kısacası geçmişinde Lisbeth'in ona karşı kullanabileceği hiçbir şey yoktu. Lisbeth onun iğrenç bir böcek olduğunu biliyordu ama bunu diğer insanlara da kanıtlayabileceği delillerden yoksundu. Geriye diğer alternatifi değerlendirmek kalmıştı. Yaptığı analizlerden sonra bu alternatif ona gittikçe daha çekici gelmeye başlamıştı ya da hiç değilse çok gerçekçi bir alternatif. Bu adam onun hayatından çıkmalıydı. End of problem. Ama 55 yaşındaki iğrenç bir adam bile durup dururken kalp krizi geçirmezdi. Bu işin organize edilmesi gerekiyordu. Mikael Blomqvist, Cecilia Wanger'le olan ilişkisini büyük bir gizlilikle sürdürüyordu. Cecilia'nın kuralları vardı. Hiç kimse onların buluştuğunu bilmeyecekti. Mikael, Cecilia'yı ancak o arzu edip aradığında ziyaret edecekti. Cecilia'nın evinde gecelemeyecekti. Mikael, onun tutumu karşısında şaşırmış ve hayrete düşmüştü. Suzanne'nin yerinde karşılaştıklarında Cecilia nazik ama mesafeli davranmıştı ama yatak odasında dizginlenemez bir arzusu vardı. Mikael, onun özel hayatını kurcalamak istemiyordu ama Wanger ailesindeki her bireyin özel hayatını didik didik etmek için işe alınmıştı. Bir gün Harriet kaybolduğunda Hedibi adasında olan Alexander, Birger ve diğer aile üyelerinin geçmişleri hakkında konuşurlarken Mikael, Henrik Wanger'e Cecilia'nın durumunu da sordu. Cecilia, bence onun Harriet'in kaybolmasıyla bir ilgisi yok. Bana geçmişini anlat. Okulunu bitirdikten sonra buraya taşındı ve öğretmen olarak işe başladı. Wanger şirketinde çalışan Jerry Carlston adında bir adamla tanıştı ve evlendiler. Mutlu bir evliliklerinin olduğunu düşünüyordum ama birkaç yıl geçtikten sonra her şeyin yolunda olmadığını anlamaya başladım. Adam Cecilia'yı dövüyordu. Bildik öykülerden biri işte. Adam onu döverken o sadık bir şekilde adamı savunuyordu ama bir gün adam ona sıkı bir dayak attı. Cecilia'yı hastaneye kaldırdılar. Onunla konuşup yardım önerdim. Hedibi adasına taşındı ve o günden sonra onunla karşılaşmayı reddetti. Adamı işten attırdım. Ama hala onunla evli. Bu evliliğe nasıl baktığına bağlı. Cecilia'nın niçin boşanmadığını bilmiyorum. Belki de bir daha asla evlenmek istemediği içindir. Bu nedenle boşanma konusu gündeme gelmemiş olabilir. Şu Jerry Carlson, onun Harriet olayıyla bir ilişkisi olabilir mi? Hayır, 1966'da Hedestad'da oturmuyordu ve henüz şirkette çalışmaya başlamamıştı. Peki, Mikael, ben Cecilia'yı severim. Biraz zor biri olsa da akrabalarımın arasındaki az sayıda iyi insanlardan biridir. Lisbeth Salander bir hafta boyunca avukat Bujurman'ı ortadan kaldırma planları yaptı. İçlerinden en gerçekçi olanında karar kılmadan önce bütün seçenekleri enine boyuna tarttı. Güdülerinle hareket etme. İlk aklına gelen bir tür kaza hazırlamaktı ama daha sonra pekala bir cinayete kurban gidebileceğini de düşündü. Dikkat etmesi gereken tek şey vardı. Onun ölümüyle kendisi arasında hiçbir bağ kurulmamalıydı. Polislerin şu ya da bu şekilde onu da sorgulayacakları kesindi. Bujurman'ın faaliyetleri incelenirken er ya da geç onun da adı gündeme gelecekti ama Bujurman'ın önceki ve şimdiki müvekkilleri arasında bu cinayetle ilgili akla gelebilecek en son kişi o olacaktı. Onunla yalnızca birkaç kez buluşmuştu ve Bujurman herhalde onu kendisine emmeye zorladığını not defterine kaydetmemişti. Lisbeth buna ihtimal vermiyordu, yani onu öldürmesi için bir nedeni yoktu. Ayrıca müvekkillerinden birinin onu öldürmüş olacağına dair de hiçbir kanıt bulunamayacaktı. Eski kız arkadaşları, akrabaları, tanıdıkları, meslektaşlarıyla da cinayet arasında bir bağ kurulamayacaktı. Katille maktulün birbirini tanımadığı random violence, parantez içinde rastgele şiddet denilen cinayet sınıfına kaydedilecekti. Eğer Lisbeth'in adı anılırsa yalnızca raporlarda yazıldığı gibi reşit olmayan, zihinsel özürlü, çaresiz bir kızı göreceklerdi. Yani bu jurman zihinsel özürlü bir kızın gerçekleştiremeyeceği kadar karmaşık bir cinayete kurban gitmeliydi. Silah kullanmayacaktı. Silah temin etmesi zor değildi ama polis piyasada dolaşan silahların izini sürmek konusunda epeyce uzmanlaşmıştı. Bıçak olabilirdi. Herhangi bir dükkandan bir bıçak temin etmenin hiçbir zorluğu yoktu ama bu seçeneği de eledi. Hiç fark ettirmeden ona yanaşıp bıçağı sırtına saplasa bile hemen ve sessizce öleceğinin bir garantisi yoktu. Hatta öleceğinin bile. Bu durumda dikkat çekici bir boğuşmaya neden olabilir, üstelik elbisesine kan bulaşıp kanıt oluşturabilirdi. Bir çeşit bomba kullanmayı düşündü ama bu da sorunu dallandırıp budaklandırırdı. Bir bomba imal etmesi büyük bir sorun değildi. İnternette bir sürü tarif dolaşıyordu. Ama bombayı yerleştirmek için suçsuz insanların zarar görmeyeceği bir yer bulmak sorun olabilirdi. Ayrıca bu durumda da adamın öleceğine dair bir garanti yoktu. Lisbeth bütün bunları düşünürken telefon çaldı. Merhaba Lisbeth, sana vereceğim bir iş var. Vaktim yok. Ama çok önemli bir iş. Meşgulüm. Ahizeyi kapattı. En sonunda aklına daha önce hiç düşünmediği bir seçenek geldi. Zehir. Bu seçeneği niçin aklına getirmediğine şaşırdı. İyice düşündüğünde bunun mükemmel bir seçenek olduğuna karar verdi. Lisbeth Salander birkaç gün uygun zehri bulabilmek için internette gezindi. Bir sürü alternatif vardı. İçlerinden bir tanesi bilimin şimdiye kadar tanıdığı en öldürücü zehirdi. Hidrosiyanür asit. Bu çok bilinen prusik asitten daha öldürücüydü. Hidrosiyanür, boya sanayi gibi kimyasal sanayinin birçok dalında tamamlayıcı olarak kullanılıyordu. Birkaç miligramı bir insanı öldürmek için yeterliydi. Orta büyüklükteki bir kentin su şebekesine bir litre katmak o kenti yok etmeye yeterdi. Bu nedenle bu maddenin dolaşımının sıkı bir güvenlik kontrolüne tabi olması anlaşılır bir şeydi. Ama herhangi bir mutfakta sınırsız miktarda elde etmek mümkündü. Bunun için yalnızca bir parça laboratuvar gereci yeterdi. Bu da birkaç yüz krona elde edilebilirdi. Bu iş için gerekli bileşim maddeleri de temizlik malzemeleri satılan herhangi bir dükkandan alınabilirdi. Nasıl üretileceğinin bilgisi de zaten internette vardı. Başka bir olasılık da nikotindi. Bir karton sigaradan birkaç miligram damıtılabilir, kaynatılarak ağdalı bir sıvıya çevrilebilirdi. Daha iyisi, elde edilmesi biraz daha zor olsa da deri tarafından emilebilen nikotin sülfattı. Eline lastik bir eldiven geçirip su tabancasıyla bujurmanın yüzüne püskürtebilirdi. 20 saniyede bilincini kaybeder ve birkaç saniyede de öteki dünyayı boylardı. Lisbeth Salander o güne kadar herhangi bir boyacı dükkanından alınabilecek malzemelerin ölümcül bir silaha çevrilebileceğinden habersizdi. Birkaç günlük araştırmadan sonra bujurmandan kurtulmak için teknik bir engelin olmadığına ikna olmuştu. Geriye iki sorun kalıyordu. Bujurmanın ölümü, kendi hayatının kontrolünün kendisinin eline geçeceği anlamına gelmezdi. Gelenin gideni aratmayacağının garantisi de yoktu. Sonuç analizi. Onun bir biçimde vasisini kontrolü altına alması gerekiyordu. Bütün bir akşam oturma odasındaki yıpranmış koltukta oturdu ve düşündü. Akşamın bitiminde zehirleyerek öldürme planından vazgeçerek başka bir plan düşünmeye başladı. Yeni bulduğu plan çok cazip değildi. Üstelik bujurmanın tekrar harekete geçeceği hesabı üzerine inşa edilmişti ama bu gerçekleştirse Lisbeth kazanacaktı. En azından o öyle düşünüyordu. Şubat ayının sonlarında Mikael, Hedibi Adası'ndaki günlerini bir rutine oturtmuştu. Her sabah 9'da uyanıyor, kahvaltı ediyor ve 12'ye kadar çalışıyor, bu sürede kafasına yeni şeyler kaydediyordu. Sonra havanın nasıl olduğuna bakmaksızın bir saatlik yürüyüşe çıkıyordu. Öğleden sonra evde ya da Suzanna'nın yerinde çalışmaya devam ediyordu. Ya da öğleden önce okuduğu belgeleri gözden geçiriyor, Henrik'in biyografisiyle ilgili bir şeyler yazıyordu. 3 ile 6 arasındaki süreyi mutlaka kendine ayırıyordu. Bu saatlerde alışveriş yapıyor, çamaşır yıkıyor, Hedeşta'da iniyordu. Saat 7 civarında Henrik Van Geer'i ziyaret ediyor ve kafasında beliren soruları soruyordu. Saat 10'da tekrar eve dönüyor, gecenin 1'i ya da 2'sine kadar Henrik'in dokümanlarını sistematik olarak inceleyerek çalışmaya devam ediyordu. Biyografi işinin bu kadar iyi gitmesine kendisi de şaşırmıştı. Daha şimdiden ailenin tarihine ilişkin 120 sayfalık bir taslak çıkarmıştı. Bu 120 sayfa Jean-Baptiste Bernadotte'nin İsveç'e ilk ayak bastığı 1920'li yılları kapsıyordu. Sonraki tarihleri daha yavaş ve her sözü tartarak yazıyordu. Hedestad Kütüphanesi aracılığıyla o günlerdeki nazizmi anlatan, aralarında Helen Löw'ün Gamalhaç ve Wasserbaa adıyla yayınlanan doktora tezinin de olduğu kitaplar ısmarlamıştı. Ayrıca Henrik ve kardeşleri hakkında 40 sayfalık bir taslak da yazmıştı. Bu taslakta öykünün etrafında övüldüğü kişi olarak Henrik'e özel bir yer ayırmıştı. Araştırmasını yapacağı konulara ilişkin uzun bir liste yapmıştı. O zamanların şirketleri nasıldı, nasıl çalışırlardı? Wanger ailesinin Ivar Kreguer İmparatorluğu'yla derin ilişkiler içinde olduğunu da keşfetmişti. Bu mutlaka araştırılması gereken yan konulardan biriydi. Mikail'in yaptığı hesaplara göre yaklaşık 300 sayfa daha yazması gerekiyordu. 1 Eylül'de incelemesi için Henrik'e bir taslak vermeyi planlamıştı. Böylece sonbahar boyunca yazdıklarını gözden geçirebilecekti. Bununla birlikte Harriet Wanger olayı hakkında 1 milimetre bile ilerleyememişti. Çok kapsamlı olan bütün o belgeleri inceleyip ayrıntılar hakkında ne kadar kafa yorarsa yorsun, daha önce yapılan araştırmayla tezat oluşturacak bir şeye ulaşamamıştı. Şubat sonlarında bir cumartesi günü Henrik Wanger'le uzun bir konuşma yaptı ve Harriet konusunda bu durumu anlattı. Yaşlı adam sabırla onun sözlerini bitirmesini bekledi. Kısaca Henrik, soruşturma dosyasında dibine kadar gidilmemiş hiçbir şeyi bulamadım. Ne demek istediğini anlıyorum. Ben de kendimi perişan edene kadar bu konuya kafa yordum ama yine de bir şeyi atlamış olduğumuzdan eminim. Hiçbir cinayet kusursuz olamaz. Biz hala ortada bir cinayet olup olmadığından bile emin değiliz. Henrik Wanger iç çekti ve dargın bir şekilde ellerini açtı. Devam et, dedi. İşi bitir. Boşuna çabalıyoruz. Belki de öyle ama havlu atma. Mikail iç çekti. Telefon numaraları, dedi birden. Evet. Onların bir anlamı olmalı. Evet. Ama ne olduklarını çözemiyoruz. Hayır. Ya da yanlış çözüyoruz. Kesinlikle. Onlar telefon numarası değil, başka bir şey olmalılar. Belki de. Mikail tekrar iç çekti ve çalışmaya devam etmek için evine döndü. Lisbeth onu arayıp daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu söylediğinde avukat Bujurman rahat bir nefes almıştı. Lisbeth, kararlaştırdıkları son randevuyu çalışmak zorunda olduğunu söyleyip özür dileyerek ertelediği için Bujurman biraz endişelenmişti. Yoksa Lisbeth idare edilmesi imkansız, sorunlu bir çocuk mu olmak üzereydi? Ama son randevuya gelmediği için harçlık da alamamıştı. Er ya da geç Bujurman'ın kapısını çalacaktı. Bujurman, kızın olanları birine anlatmış olabileceğinden de endişeleniyordu. İşte bu nedenle Lisbeth'in paraya ihtiyacı olduğunu söylediği o kısa telefon konuşmasını her şeyin yolunda olduğuna yorumlamıştı. Ama yine de bu kız dizginlenmeli diye düşündü. Aralarında olumlu bir ilişkinin gelişmesi için önce kararları kimin verdiğini iyice anlaması gerekiyordu. İşte bunun için Lisbeth'e bürosuna değil, Odenplan'daki evine gelmesini söylemişti. Bu istek karşısında Lisbeth olur demeden önce bir süre susmuştu. Lanet olası puşt. Lisbeth'in planı önceki randevularda olduğu gibi bürosunda buluşmaktı. Ama bilmediği bir alanda buluşmaya zorlanmıştı. Bir cuma akşamıydı. Binanın ana kapısının şifresini almış ve anlaştıkları saatten yarım saat sonra 8.30'da Bujurman'ın zilini çalmıştı. Bu yarım saatlik süreyi karanlıkta, merdivenlerde durarak planını yeniden gözden geçirmek için kullanmıştı. Her şeyi yeniden tartmış ve gerek duyduğu cesareti toplamıştı. Akşam saat 8 civarında Mikail bilgisayarını kapattı ve dışarı çıkmak için giyindi. Çalışma odasındaki ışığı açık bıraktı. Dışarıda gökyüzü açık, hava 0 dereceydi. Hızlı adımlarla yokuşu tırmandı. Henrik Wanger'in evinin önünden geçti ve Ostergaard çiftliğine yöneldi. Henrik'in evini geride bırakır bırakmaz sola döndü ve sahil boyunca uzanan engebeli patikada yürümeye başladı. Şamandıralar parlıyor ve Hedeşlad'ın ışıkları karanlıkta güzel bir görüntü oluşturuyordu. Temiz havaya ihtiyacı vardı ama daha çok da Isabella Wanger'in üzerine çevirdiği gözlerinden kaçınmak istiyordu. Martin Wanger'in evinin yanından yukarı döndü ve 8.30 civarında Cecilia Wanger'in evine geldi. Hemen yatak odasına geçtiler. Haftada bir ya da iki kez buluşuyorlardı. Cecilia onun kendini sürgün hissettiği bu yerde yalnızca sevgilisi değil, sır ortağı da olmuştu. Harriet Wanger olayını onunla konuşmak, Henrik'le konuşmaktan daha faydalıydı. Lisbeth'in yaptığı plan daha baştan çuvallamaya başlamıştı. Bujurman kapıyı üzerinde bir sabahlıkla açtı. Geç geldiği için Lisbeth'e daha şimdiden kızmıştı. İçeri girmesini işaret etti. Lisbeth'in üzerinde siyah bir kot pantolon, siyah bir tişört ve olmazsa olmaz deri ceketi vardı. Ayağına siyah botlarını geçirmişti. İnce şeritli sırt çantasını yanına almıştı. ''Saate bakmayı bile öğrenemedin mi?'' diye azarladı Bujurman. Lisbeth hiçbir şey demedi. Etrafına baktı. Daire tahmin ettiği gibiydi. Gelmeden önce şehir planlama arşivine girip kontrol etmişti. Huş ve kayın ağacından yapılmış açık renk mobilyalarla döşenmişti. Gel, dedi Bujurman yumuşak bir sesle ve bir elini Lisbeth'in omuzuna koyup holden içeri götürdü. Boş laf yok. Yatak odasının kapısını açtı. Lisbeth'ten neler yapmasını beklediğine dair hiç şüphesi yoktu. Lisbeth çabucak etrafına göz attı. Tipik bekar erkek odasıydı. Paslanmaz çelikten yatak başlıkları olan iki kişilik bir yatak, bir komodin, loş ışık yayan yatak lambaları, bir tarafında ayna olan bir gardırop, kapıya yakın köşede duran bambu koltuk ve küçük bir masa. Bujurman elinden tutup Lisbeth'i yatağa götürdü. Anlat bakalım bu defa paraya niçin ihtiyacın var? Bilgisayar şeyleri mi? Yemek, dedi Lisbeth. Tabii ya, ne aptalım, son buluştuğumuzda bunu unutmuşum. Bir elini çenesinin altına koyup Lisbeth'in başını kaldırdı, göz göze geldiler. Nasılsın? Lisbeth omuzlarını silkti. Bir önceki sefer söylediklerimi düşündün mü? Neleri? Lisbeth, olduğundan daha aptal görünme. İkimizin iyi arkadaş olup birbirimize yardımcı olmamızı istiyorum. Lisbeth cevap vermedi. Bujurman bir tokat atıp onu hayata döndürmemek için kendini zor tutuyordu. Önceki sefer oynadığımız oyunundan hoşlandın mı? Hayır. Bujurman kaşlarını çattı. Aptallık etme Lisbeth. Yiyecek için paraya ihtiyacım var. Şimdi bir önceki buluşmamızı konuşuyoruz. Sen beni memnun edersen, ben de seni memnun ederim. Ama eğer benimle kavga edersen... Çenesini sıktı. Lisbeth başını çevirerek Bujurman'ın elinden kurtuldu. Paramı istiyorum. Ne yapmamı istiyorsun? Ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Kızı omzundan tuttu ve yatağa çekti. Bekle, dedi Lisbeth aceleyle. Yazgısını kabullenmiş bir bakış fırlattı ve sonra iç çekti. Sırt çantasını ve üzerinde demir perçinler olan deri ceketini çıkarttı. Etrafına bakındı. Deri ceketini bambu koltuğa, sırt çantasını da yuvarlak masanın üzerine bıraktıktan sonra yatağa doğru çekingen birkaç adım attı. Sonra korkmuş gibi birden durdu. Bujurman ona doğru yaklaştı. Bekle, dedi Lisbeth bir kere daha. Sesinin tonu sanki onu doğru davranmaya davet eder gibiydi. Paraya ihtiyacım olduğu her seferde seni emmek istemiyorum. Bujurman'ın yüz ifadesi değişti. Kıza bir tokat attı. Lisbeth'in öfkeden gözleri dönmüştü. Omuzlarından tutan Bujurman bir şey yapmasına fırsat vermeden onu yüzüstü yatağa itti. Lisbeth böyle bir şiddete hazırlıklı değildi. Dönmeye çalışırken yatağa çıkan Bujurman kalçalarının üzerine oturdu. Kollarını arkaya kıvırdı, Lisbeth'i yatağa bastırdı. Tıpkı ilk seferde olduğu gibi Lisbeth'in onunla fiziki olarak baş etmesi imkansızdı. Ona karşı yapabileceği tek şey tırnaklarını ya da başka bir şeyi gözlerine sokmaktı. Planladığı senaryo çoktan suya düşmüştü. Bujurman tişörtünü sıyırırken lanet olsun diye düşündü Lisbeth. Boyundan büyük bir işe kalkışmış olduğunu dehşetle fark etmişti. Bujurman'ın komodinin çekmecesini açtığını duydu. Seslere bakılırsa metal bir şeyler çıkartmıştı. Önce ne olduğunu anlayamadı, sonra bir bileğine kelepçe geçirdiğini fark etti. Lisbeth'in kelepçelediği kolunu kaldıran Bujurman, kelepçenin diğer ucunu yatak başlığının bir tarafına geçirdi. Sonra diğer elini de yatak başlığının diğer ucuna kelepçeledi. Kızın botlarını ve pantolonunu çıkartması uzun sürmedi. Sonunda külotunu da çıkarttı. Bir parmağına takıp havaya kaldırdı. ''Bana itaat etmeyi öğreneceksin Lisbeth,'' dedi. ''Sana büyüklerin nasıl oynadıklarını öğreteceğim.'' Bana karşı nazik olmazsan cezalandırılacaksın ama nazik olursan arkadaş olacağız. Sonra tekrar bacaklarını açıp kızın üzerine oturdu. Demek anal seksten hoşlanmıyorsun, dedi. Lisbeth bağırmak için ağzını açtı. Bujurman saçlarından çekerek kızın başını kaldırdı ve külotunu zorla ağzına tıktı. Lisbeth, Bujurman'ın ayak bileklerine bir şey taktığını fark etti. Sonra bacaklarını ayırdı ve yatağın ayak ucundaki iki korkuluğun iki yanına sıkıca bağladı. Lisbeth bütünüyle savunmasızdı. Onun odada gezindiğini duyuyor ama tişörtünü başına geçirdiği için hiçbir şey göremiyordu. birkaç dakika bekleyerek geçti. Zor nefes alıyordu. Sonra müthiş bir acıyla sarsıldı. Bujurman kıçına zorla bir şey sokuyordu. Mikail'in evinde gecelemeyeceğine dair Cecilia'nın koyduğu kural hala geçerliydi. Mikail gecenin ikisinde tekrar giyinirken Cecilia yattığı yerde dudağında hafif bir gülümsemeyle onu izliyordu. Senden hoşlanıyorum Mikail. Arkadaşlığından hoşlanıyorum. Ben de senden hoşlanıyorum. Cecilia onu yatağa çekti ve Mikail'in henüz üzerine giydiği gömleği çıkarttı. Mikail bir saat daha orada kaldı. Gece geç saatte Harold Wanger'in evinin önünden geçerken üst kattaki perdenin oynadığını düşündü ama çok karanlık olduğu için bundan çok emin olamadı. Lisbeth Salander, cumartesi sabahı 4 civarında giysilerini giydi. Deri ceketi ve sırt çantasını aldı, dış kapıya doğru topallayarak yürüdü. Orada onu Bujurman karşıladı. Duş almış ve giyinmişti. Lisbeth'e 2500 kron verdi. Seni evine bırakayım diye kapıyı açtı. Lisbeth kapının eşiğinden dışarı çıktı ve yüzünü Bujurman'a döndü. Bedeni çok kırılgan görünüyordu ve yüzü ağlamaktan şişmişti. Onun bakışlarıyla karşılaşan Bujurman geriledi. Hayatı boyunca böylesine nefret dolu bakışlar görmemişti. Salander dosyasında yazdığı gibi akıl hastası biri gibi görünüyordu. Hayır, dedi Salander zor duyulur bir sesle. Bujurman bir elini onun omuzuna koydu. Emin misin? Lisbeth başını salladı. Bujurman omuzunu sıktı. Anlaşmamızı unutma. Gelecek cumartesi buraya geleceksin. Lisbeth tekrar başını salladı. Bujurman omzunu bir kez daha sıktı ve gitmesine izin verdi.